Herkese iyi haftalar. Finans Podcast'ine hoş geldiniz. Birkaç gün sonra yeni yıl zamlı maaşları alınacak. Gerçi duyurulduğundan beri yeni yıl maaşları daha cebe girmeden değer kaybetti. Alacağı zammı almadan önce öğrenebilen nadir kesimdeyseniz, şu kadar zararım var beklediğim için diye şimdiden hesap etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ama çok az kişi Türkiye'de maaşını almadan önce öğrenebiliyor. Özel sektörde özellikle maaş yattıktan sonra, hatta gecikmeli yatıyorsa belki de çalıştığı ayı da sayarsak 35-40 gün sonra hangi maaşla çalıştığını öğreniyor. Bu da değişmesi gereken şeylerden biri ülkemizde ama ne yazık ki kolay kolay değişebileceğini düşünmüyorum. Özellikle enflasyonun bu kadar yüksek olduğu zamanlarda normalde iş ahlakına ve etiğine sığmayan bu davranış nedense bizim ülkemizde normal kabul ediliyor. O yüzden eğer maaş zammınızı öğrenebilmiş şanslı kesimdenseniz umarım sizi memnun eden bir zam üzerinde anlaşılmıştır. Henüz öğrenemediyseniz de umarım enflasyonun üzerinde bir zam alabilmişsinizdir. Enflasyonun ne kadar üzerinde zam alırsanız kenara ayırabileceğiniz miktar da haliyle o kadar fazla olabilir. Geçtiğimiz haftaki bölümden sonra yıllık hedef belirleyen birçok dinleyici olduğunu öğrendim. Bana yazanlardan edindiğim izlenime göre işe yarayacağını zannetmiyorum, işe yarayacağına eminim. İnsanlar o kadar kararlı. Şimdiden hedef koyan ve 2024 sonunda benim kenarda şu kadar param olacak diyen herkesi tebrik ediyorum. Hala geçtiğimiz bölümü dinlemediyseniz dinleyip siz de hedeflerinizi belirleyin. Bu hafta onunla da biraz bağlantılı olarak Instagram'da bir anket açmıştım. En saçma son harcamanız neydi diye podcast'te isim vermeden bahsedebileceğimiz maddeler olabilir demiştim. Oradan gelen cevaplar arasından iki tanesi ilgimi çekti. Bir tanesi bizim de yakın geçmişte değindiğimiz son zamanlardaki yemek siparişlerinden serzenişte bulunmuş bir takipçim. Gerçekten de yemek sektörü artık çığırından çıkmış durumda. Bu konuda tek olmadığımı biliyordum zaten. Görmek de bunu perçinledi. Birkaç gün önce yine bir arkadaşımla minik bir kutlama için İstanbul'da Anadolu yakasında sahilde mütevazı bir yere gittik. Sadece fast foodcu olmasın, güzel oturabileceğimiz, yiyebileceğimiz bir yer olsun dedik ve oturduğumuz yer öyle lüks bir yer değil. Bir tık dekorasyonuna önem veren, biraz daha hoş geldin, beş gittiğine güzel, işte karşılaması görece herhangi bir restorandan iyi bir yerdi. Buna rağmen normalde lüks kabul edilecek bir ücret ödedik. Yurt dışında İstanbul'a denk neresi vardır diyelim. Avrupa'da mesela, ne bileyim, Almanya'da Münih olabilir. Bakın Berlin bile demiyorum, hani ikinci en büyük şehirlerinden genellikle bahsedecek olursak. Fransa'da mesela ikinci bile değil, hatta Marsilya diyeyim direkt. Bu tarz yerlerde bir öğle yemeği ne kadara denk geliyor diye böyle bir minik bir araştırma yaptığımda aşağı yukarı 9-10 euro civarında bir ortalama buldum. Bizim de normal başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menümüz vardı. İki kişiyle çarptığında ne beklersin? Burada Avrupa'daki kadar bir kazanç olmadığı için haliyle ondan daha düşük bir rakam beklersin. Avrupa'daki gibi varsayarsak 20 euro gibi bir rakam beklerken bize bunun 3 katı hesap geldi mesela. Bu çok normalleştirildi. Neden bilmiyorum. Daha önce de biraz üzerinde durmuştuk. O yüzden çok uzatmak istemiyorum ama Avrupa'da Türk lirasıyla 500-600 lira tutabilecek bir hesap burada yaklaşık 2000 lira tuttu. Bu da 60 euro yapıyor. Yani Avrupa'nın 3 katı. Normalde 20 euro tutabilecek bir hesap 60 euroya patlıyor Türkiye'de. Avrupa'daki saatlik asgari ücretle Türkiye'deki saatlik asgari ücretin euro karşılığı baz alındığında korkunç fırsatçılığı daha iyi göreceğinizi düşünüyorum. Dolar ve euro baskılanıyor diye böyle oluyor diyebilirsiniz ama dolar ve euro 3 kat baskılanmıyor. Yani 20 euro tutabilecek bir hesabın maksimum, o da yani Avrupa standartlarında yaşıyor ve kazanıyor olsak Türkiye'de, kabul edilebilir olan toplam 2 kişinin hesabı 20 euro olabilir dediğimiz seviye burada 3'e katlanıyor ve bu normal sıradan bir restoran, dandik bir restoran değil ama orada baktığımız fiyatlar da dandik restoran fiyatları değil. Mesela bugün İstanbul'da çeşitli turistik yerlerde 700-800 bin liralara pizzalar satıldığını görüyoruz. Birkaç yıl önce 100 liraya çok abartı bulunan lahmacun bugün normal kabul ediliyor mesela. Pizzanın ana vatanı İtalya'da yediğim pizzaları düşünüyorum. Hadi biraz outdated oldu diyelim. Bugünkü fiyatlarına bakıyorum internetten. Dilim pizzalar 3-4 euro bütün pizzalar ve oradaki pizzaların da maşallahı var yani. Öyle küçük, orta, büyük falan değil. Pizza diyorsun geliyor. O da bayağı büyük bir pizza geliyor yani. 9-10 euro civarında pizzalar. En lüks yerinde yediğim pizza bile 10 küsür 10-15 euro civarı bir şeydi diye hatırlıyorum. Şimdi durum böyle olunca kenara para ayırabilmek gerçekten de lüks haline geliyor. O yüzden bu yayınlarda anlattığım tasarruf teknikleri uygulanabilmesi mümkün olabilecek en buraya uygun tasarruf yöntemleri. Gereksiz olanı almamayı sürekli söylüyorum. Gerekli değilse daha pahalısını gidip tüketmemeyi ya da almamayı mümkün olduğunca dile getirmeye çalışıyorum. İhtiyaç değilse hatta sürekli kullanmadığınız alışveriş uygulamalarının cep telefonunuzda durmasının da anlamı yok. Bunları gördükçe alışveriş yapmaya sizi teşvik ediyor. Gerçekten ihtiyacınız olduğunda girip web sitesinden almak sizin ihtiyacınızı karşılar. Ama uygulama orada durursa siz o uygulamayı gördükçe uygulamaya giresiniz geliyor. İster istemez eliniz gidiyor. Kendimden biliyorum. En azından ana ekranınızda duruyorsa oradan kaldırın. Silmek zorunda da değilsiniz. Ama gördüğünüzde sürekli bir alışverişe tetikleniyorsunuz. Buna gerek yok. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda dedeniz nasıl yapıyorsa, anneniz nasıl yapıyorsa bir şey gerektiğinde bakılır. Bakılması lazım. Şimdi son dönemde biz giriyoruz bir uygulamaya, bugün ne alsam diye bakıyoruz. Buna gerek yok. Çoğu zaman da ihtiyacımız olmayan bir şey alıyoruz girdiğimizde. Bu dinleyicimizin söylediği son zamanlardaki yemek siparişleri çok fazla tasarruf edebileceğimiz bir yer değil. Onun farkındayım. Dışarıda yemek yiyorsak mecburen çok fazla para veriyoruz. Dışarıdan söylüyorsak daha kötüsü, çok fazla para vermekle kalmayıp çoğu zaman çok da kalitesiz yiyoruz. Üründen çalınıyor, ürünün kötüsü kullanılıyor ve size sağlıksız şeyler de gönderilebiliyor. Tabii bu kadar yoğunluğun içerisinde, çalışma hayatının içerisinde olan insanlar olarak elbette her zaman yemeklerinizi kendiniz yapamayabilirsiniz ama mümkün olduğunca daha sağlıklı, daha fast food'dan uzak ev yemekleri yapabilen yerler tercih edilirse belki bir nebze daha İçiniz rahat olabilir. Dışarıdan söylüyorsanız da fast food söylemeyi verin. Evet daha kolay geliyor. Ben de yapıyorum ama azaltmaya çalışıyorum. Dışarıdan söylediğimde bir pizzanın gelmesi, bir hamburgerin gelmesi evde yapılana kıyasla daha pratik ve daha lezzetli gelebiliyor. Evde yaptığında çok fazla vakit alabiliyor. Buna çoğu kişinin vakti yok gerçekten de. Onu anlıyorum ama mümkün olduğunca dikkat edelim. Hem sağlığımız için dikkat edelim, hem cebimiz için dikkat edelim. Zaten sürekli dışarıdan sipariş verip yiyen birisi sağlık açısından kendisine verdiği zarar ile ilerideki tasarruflarına da göz koymuş oluyor aslında. Onları da kilitliyor. Vücudumuza giren bu sağlıksız gıdalar ileride başımıza sağlık sorunları açarsa kenara koyduğunuz 3-5 kuruş da gidiyor. Umarım böyle bir şey olmaz tabii. Bu yoruma çok takıldık çünkü gerçekten ülkenin en önemli konularından bir tanesi yani. Yemek ve barınma en önemli iki unsur. Barınmaya yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gerçekten kiralar ve ev fiyatları uçmuş durumda. Dolar bazlı minik minik sönmeler oluyor gibi görünse de hala kazançlar karşılığında bunlar çok yüksek. Etmeyeceği kadar yüksek. Bir gayrimenkul sahibiyseniz benlik bir durum yok. Bana ne kardeşim deme olasılığınız var ama değilseniz ülkenin çoğu gibi gerçekten işiniz zor. Ama en azından yeme içmeye biraz dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Bir başka kullanıcımız yaptığı en son saçma harcama için cam balkon demiş. Bu da ilginç geldiği için bunu da koymak istedim ama üstüne konuşacak çok fazla bir şey yok. Bazen gerekebiliyor gerçekten cam balkon ve son dönemde böyle bir şey yaptırmadım ama fiyatlarının çok uçtuğu belli oluyor yapılan yorumdaki şikayetten. Mümkün olduğunca çarçur etmeden paramızı değerlendirmeye çalışacağız. Bu sırada küresel ekonomik trendleri de takip edeceğiz. Şimdi bakıyorsun Nasdaq 2 yıldır süründüğü seviyelerden nihayet kurtulmak üzere gibi görünüyor. 2021'de 16 binleri görmüştü. O zamandan beri yerlerde sürünüyor. Fakat 2023'ün sonlarına doğru biraz bir canlandı. Şimdi 2024'te eski seviyelerine yaklaşmış durumda. 16 binleri yokluyor yine. Nasdaq'a nasıl yatırım yapacağız diyorsunuz. Nasdaq'a daha önce anlattığım yatırım fonlarıyla kolaylıkla yatırım yapabilirsiniz. Hala orada %10 stopajla dünya piyasalarına yatırım imkanınız var. Bu mükemmel bir şey. %10 olan o stopaj miktarı artırılabilir. Evet. Bununla alakalı hatta söylentiler vardı. O işte %40'a çıkma ihtimali olabilir, onun yetkisi verildi vesaire gibi haberler çıkmıştı. Belki denk gelmişsinizdir. Ama o %40'a çıkmadı henüz. Öyle bir kesinlik yok. Yani %40'a çıkacak diye bir garanti yok. O yüzden hala %10 iken o alanı değerlendirebilirsiniz. Burada yatırım fonlarında geleceğin teknolojisine yatırım yapabilirsiniz. Elektrikli araçlara yatırım yapabilirsiniz. Tarıma yatırım yapabilirsiniz. Spesifik olarak Amerika'daki teknoloji şirketlerine yatırım yapabilirsiniz. Avrupa'daki teknoloji şirketlerine yatırım yapabileceğiniz fonlar var. Sağlık sektörüne yatırım yapabilirsiniz. Korona döneminde sağlık sektörü fonları uçtu mesela. Tekrar bir salgın olur mu? Bunu tabii ummayız ama sağlık her zaman önemli. Dolayısıyla sağlık uzun vadede kaybettirmeyebilir. Tıpkı gıda gibi. Şimdi blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar var. Onlara alternatif enerjiye yatırım yapan fonlar var. Dijital oyuna yatırım yapan, siber güvenliğe yatırım yapan birçok alanda, hatta Eurobond yatırımı yapan fon bile var. Sen Eurobond almıyorsun, Eurobond yatırımı yapan fon alıyorsun. Böylece bildirme gereği de olmuyor. Eurobond fonu aldığınız zaman oradan yaptığınız kazançları herhangi bir yere bildirmeniz gerekmiyor. Zaten satışta içinden stopajla kesiliyor vergisi. Turizm ve seyahate, gümüş gibi, altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapabilirsiniz. Petrole yatırım yapabilirsiniz. Birçok şey var yani, saymakla bitmez. Ama bugünkü konumuz gereği daha çok Nasdaq'ta işlem gören köklü şirketlere yatırım yapabileceğiniz fonlar var. Bunların komisyon oranlarını inceleyerek size uygun olanına yatırım yapabilirsiniz. Böylece yıllık %2, %3 civarı komisyonlar vererek %10 kardan stopaj kesilecek şekilde fon alımı yapabilirsiniz. Nasıl oluyor? Mesela 1000 TL'lik bir fon aldınız. 1100 TL'ye çıktı. 1100 TL'ye çıktığı zaman siz satış verirseniz bütün fonlarınıza 100 TL'lik kısmın %10'u kesiliyor. Yani size 1090 TL dönmüş oluyor. Buradan da 90 TL'si kar oluyor. Herhangi bir yere bildirmeniz de gerekmiyor. Bunların hepsi de zaten aynı yerde takas bankta tutulduğu için ne kadarlık aldınız, ne kadarlık kar ettiğiniz, ne kadar stopaj vermeniz gerektiği zaten biliniyor ve onun içinden kesiliyor. Dolayısıyla yurt dışını, küresel piyasaları, özellikle Amerika tarafını, Nasdaq tarafını önemsemenizi tavsiye ederim. O alana mutlaka yatırım yapın ve en büyük yatırımınız olsun demiyorum. Benim öyle ama öyle olsun demiyorum. Kendi yaptığım şey bu. Bakabilirsiniz. Kafanıza yatarsa da belki yerli piyasa dışında orayı da değerlendirebilirsiniz. Çünkü orada bir fırsat olabilir. Bu fırsat olursa eğer bunu kaçırmamış olursunuz. Şimdiden bir araştırıp bakarsınız. Kendiniz için yaptığınız kadar sevdikleriniz, aileniz, çocuklarınız için de bir takım fon hesapları açıp oralarda da birikimler yaptırabilirsiniz. Bunu birçok bireysel tanıdığıma tavsiye ettim. Kendisi için, çocuğu için, yeğeni için yapanlar tanıyorum. Ve bunun karşılığında sadece teşekkür alıyorum. Keşke bana da ben bebekken açılsaymış mesela böyle bir fon hesabı. Çok güzel olurmuş ama işte mecburen kendimiz başladık daha sonra. Bu yatırımları kendiniz ve sevdikleriniz için yaparsanız ileride istemediğiniz bir iş için ya da istemediğiniz insanların altında çalışmak zorunda kalmazsınız. Tercihen yine çalışabilirsiniz. Çalışmayın demiyorum ama buna mecbur hissetmemek büyük bir özgürlük. Benim burada aylardır bu konuları anlatıyor olma sebebim bu. Çünkü bu bilinci kazandırabilirsek herkes daha rahat edecek. Ama yurt dışı piyasalarına yatırım yaptığınızda da zannetmeyin ki orada enflasyon yok. Orada da enflasyon var. Geçen bir paylaşıma denk geldim. 1971'deki yaşam maliyeti diye bir doküman var. Amerika'da 1971 yılında bir yeni ev $25,200 sadece. Yıllık ortalama gelir $10,600. Bu $10,600 yıllık geliriyle bir insan 2-2,5 yılda ev sahibi olabiliyormuş. Ya da diğer bir deyişle karı koca çalışan bir aile 1 yıl gibi kısa bir sürede aşağı yukarı bir ev sahibi olabiliyormuş. Yeni bir araba $3,500 mesela. Bir kira ortalama $150 civarındaymış. Sinema bileti $1,5. Gıdalarda da benzer bir fark var. Süt, kahve, et, yumurta gibi şeyler. Bunların tamamından oluşan şeker, hamburger, ekmek hepsini eklediğiniz bir sepet toplamda $1-2 tutuyormuş. Bir sinema bileti kadar. Ama tamamını eklediğinizde. Orada da enflasyon yok değil, var. Ama 1971'den beri 50 yıldan fazla vakit geçti. Minik bir hesap yaptım. Amerikan dolarındaki 1971'den günümüze enflasyon, 100 dolar üzerinden söyleyeyim, 770 dolara eşitmiş. O zamanki 100 dolar 2024'ün 770 dolarına eşitmiş. 50 yıldan uzun süredeki bu fark bizde 2019'dan beri var. Hatta daha fazlası var yani. O yüzden biraz daha garanti yatırım için o tarafı değerlendirebilirsiniz. Dolar üzerinden yatırım yapmayı değerlendirebilirsiniz. Bir takipçim Timur Bey, daha önce hiç yatırım yapmadım ama yatırım için gerekli ve ayrı tuttuğum birikimlerim var. Önemli gördüğünüz yatırıma yeni başlayanlar için tavsiyeleriniz nelerdir diye bir soru sormuş. Timur Bey ve podcast'i son dönemde takip etmeye başlayan yeni dinleyicilerim için genel bir uyarı olsun diye bunu podcast'e dahil ediyorum. Finans podcast'inin ilk yayınlandığı günden bugüne kadarki bölümlerinde yeni bir yatırımcının, yatırıma hiç başlamamış olan bir insanın aklında olabilecek bütün soruları cevapladım. İlk bölümden itibaren bir kafamda çizelge oluşturmuştum. Belli bir sırayla konuları anlatmak istiyordum ve o sırayla arada bir minik değişiklikler olsa da çoğunlukla bu sıraya sadık kalarak bölümleri sıraladım. Emin olun sorduğunuz ve yeni bir yatırımcı olarak sorma ihtimaliniz olan bütün sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Size ve sizin gibi yeni dinlemeye başlayan ya da yatırıma yeni başlamak isteyen dinleyicilerime bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen geçmiş bölümleri sırasıyla dinleyin. Yeni başlıyorsanız, yeni başlamıyorsanız sırasıyla dinlemenizin bir önemi yok. Bu bir dizi gibi olmadığı için başından beri hangi bölümü ne zaman dinlerseniz dinleyin bir anlam ifade etmesi için uğraşıyorum. O yüzden sıfırdan başlayacaklar sırayla dinleyebilir isterlerse. Ya da karışıkla dinleyebilirler, ilgilerini çeken bölüm başlıklarına bakarak. Bir diğer sorusu da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum dahilinde kısa, orta ve uzun vadede hala Türk borsalarına yatırım yapmayı tavsiye eder misiniz demiş yine Timur Bey. Siz yurt dışındaymışsınız ama vergiler sebebiyle Türkiye'ye yatırım yapmak istiyormuşsunuz anladığım kadarıyla. Ben içinde bulunduğum ülkenin borsasına güvenmiyor olsam zaten içinde bulunmam başlangıç olarak. Benim çok defa bu ülkeden gitme imkanım vardı. Hala istesem bu ülkeyi terk edebilirim ama hala buradayım ve bu ülkede yatırım yapıp, bu ülkede kazanıp, bu ülkeye harcıyorum. Ve bu ülkenin vatandaşının bilgilenmesi için tamamıyla non-profit bir yayın yapıyorum. Ben Türk borsalarına halen yatırım yapıyorum. Evet, en büyük yatırım yaptığım alan bu değil. Çünkü dünya sadece Türkiye kadar değil. Bu nedenle Türkiye dışına da yatırım yapıyorum. Ağırlıklı yatırımım Nasdaq borsalarında ama yerli borsaya da küçümsenemeyecek bir oranda yatırım yapıyorum. Bu yüzden tavsiye eder misiniz diyorsunuz. Ben böyle yapıyorum diyorum. Tavsiye ederim diyemem. Çünkü buradan tavsiye vermem ne etik olur ne de yasal olur. O yüzden tavsiye ediyorum ifadesini kullanmıyorum. Sadece ben evet yatırım yapıyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir başka takipçim yurt dışı borsalarına, Amerikan borsalarına yatırım yapmak istiyorum fakat bilindik veyahut da yükselebilecek şirketleri keşfetmek için nasıl bir araştırma kanalı kullanmalıyım diye sormuş. Hisseleri nasıl keşfedeceğim demiş. Size tavsiyem Refik Bey, tekleme hisse seçmek yerine bu bölümde de bahsettiğim gibi başlangıç için fonları değerlendirebilirsiniz. Bana göre çok yüksek olan yıllık yönetim ücretleri yine de yeni başlamış birisi için kabul edilebilir düzeyde bence. Enflasyonun TL bazlı bu kadar yüksek olduğu bir yerde %3 şu an için kabul edilebilir bir oran gibi. Evet çok yüksek ve benim canımı sıkıyor bu oran ama yine de yeni başlayan bir insan için tek tek hisse seçmek, bunları almak, satmak, araştırmak veya bunların satıştan doğan kârı için vergi ödemek, alım satım için ayrı komisyonlar ödemek vesaire bunlar biraz tat kaçıran işler. O yüzden siz bence hem bu bölümde bahsettiğim hem de daha önce yatırım fonları bölümünde anlattığım doğrultuda hareket ederek bir yatırım planı çıkarabilirsiniz. Yine de ben tekleme hisse yatırım yapmak istiyorum. Nasıl bulacağım bu hisseleri diyorsanız, Türkiye'de borsada işlem gören bir firmayı alırken nasıl karar veriyorsanız, aynı şekilde eğer Amerika'ysa mesela Nasdaq'ta işlem gören o hisselerin bilançolarını, planlarını, gelirini, giderini, mevcutunu, yapacaklarını araştırıp tek tek bakmanız gerekecek. Eğer böyle bir yol izlemek istiyorsanız kolay gelsin. Gününüzün tamamını buna ayırmak istiyorsanız mantıklı bir yol olabilir. Ama çok da yeni yatırımcıya tavsiye ettiğim bir yol değil, onu da söyleyeyim. Şunu da yapabilirsiniz. Sizin yerinize o hisseleri ya da o şirketleri inceleyen YouTube kanalları olabiliyor. Benim yatırım yaptığım alanlara ağırlık veren bir YouTube kanalı var. Onu biliyorum ve takip ediyorum. Hatta ismini de vereyim. Joseph Carlson diye bir arkadaşımız yatırım yaptığı kendi alanları inceliyor ve hatta bunun portföyünü de bakiyesi 100 binlerin altındayken takibi almıştım. Şu anda 600 bini buldu mesela. Portföyünü aşağı yukarı 3 yılda 6'ya katladı. O yüzden Joseph ve onun gibi tekleme hisse üzerine yorum yapan ve bunun inciğine cinciğine araştıran, en ince ayrıntısına kadar anlatan kanallar var. O ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz hissenin adıyla birlikte YouTube gibi platformlarda araştırma yapabilirsiniz. Böylece onunla alakalı kim ne demiş görebilirsiniz. Ya da çeşitli bloglar var. Biraz daha niş bir alan olduğu için çok nadir. Bu hisseleri inceleyen bloglar üzerinden de fikir edinebilirsiniz. Bununla alakalı da bir bölüm kaydetmeyi düşünüyorum bu arada. Yerli ve yabancı finans bloglarını tavsiye edeceğim bir yayın gelebilir. Rabia Hanım az önce yanıtladığım iki dinleyenin sorusuna benzer şeyler sormuş. Toplamı aşağı yukarı sizin sorduklarınıza denk geliyor. Bir de önerebileceğiniz makale, site, haber kanalı vesaire gibi şeyler sormuşsunuz. Bunları da zaman zaman araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Az önce de söylediğim gibi bir blog tavsiye bölümü gelebilir. Bir bölümün sonunda çeşitli bloglardan bahsettiğim bir kısım gelebilir. Faiz hassasiyetiniz varmış. Bununla alakalı da katılım endeksine uygun hisseler araştırılabilir. Bu konuya da bayağı ilgi var aslında. Belki onunla alakalı da minik bir kısım yapabiliriz bir bölümde. Bu haftalık bahsetmek istediklerim aslında temelde bu kadar. Onun dışında kolay kolay bitmez diyeceğimiz sektörleri mercek altına alabilirsiniz. Yerli piyasada yeni alanları araştırabilirsiniz. Mesela gayrimenkul yatırım ortaklığı diye bir şey var. Bunu araştırabilirsiniz. Bunu Türkiye'de şu anda yapan yerler var. Yani sen bir binayı ya da dükkanı ya da bir iş hanını satın almıyorsun da onun ortağı oluyorsun gayrimenkul yatırım ortaklığı ile. Tabii bu alanda dolandırılma ihtimaliniz de var. O yüzden çok dikkatli olun. Köklü yatırım kuruluşlarından bu tarz şeylere girebilirsiniz, başvurabilirsiniz. Tabii belli bir miktar portföyünüzün bulunması gerekiyor bunlara dahil olabilmek için. Bunun yanında gıda şirketleri de uzun vadede kazandırmaya eğilimli olabilir. Çalışanlarına yaptığı zamlar kazançları ve cirolarını büyütmeleri yanında hiçbir şeyi genellikle. Bölümün başında da bahsettik gıdadan ne kadar kar edildiğini. Bu sadece yeme içme, restoran, hizmet sektöründe değil. Aynı zamanda paketli gıda satımında da aynı şekilde. Türkiye'de çok fazla bu tarz firma borsada ve bunlar kolay kolay zarar etmez. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yine her zaman olduğu gibi sadece görüşümü söylüyorum. Bazı hisseler çok şişmiş gibi görünüp aldatıcı da olabiliyor. Benjamin Graham bununla alakalı bir tür kumarcı yanılgısına karşı da uyarıyor. Yatırımcılar fahiş fiyatlı bir hissenin sadece çok yüksek fiyatlı olması nedeniyle düşmek zorunda olduğuna inanırlar diyor. Tıpkı yazı tura atılan bir metal paranın arka arkaya 9 kez yazı geldikten sonra daha fazla tura gelme olasılığına sahip olmaması gibi fahiş fiyatlı bir hisse senedi ya da borsa endeksi de çok uzun süre o fahiş fiyatta kalabilir. Bu da açığa satışı ya da hisse senetlerinin düşeceği bahsine girmeyi riskli hale getiriyor. Ki eski yayınları dinleyenler bilir, bu tür iddialı ve piyangodan çok da farkı olmayan yatırımlardan uzak durmaya çalışıp insanları da uzak durmaya teşvik ediyorum. Yani bu hisse düşecek, buna short bahse gireyim. Bu hisse düşmezse paramın tamamını kaybedeyim. Bizzat tanıdığım insanların başına da böyle şeyler geldi. Tanıdığımın tanıdıklarından da çok böyle hikayeler duyuyorum. Daha önce bahsettiğim bölünen hissenin bölündükten sonra fiyatının bölünmeden önceki değerine çıkması da garanti görülebiliyor. Yanlış bir beklentiyle ona benzer bir şey. Bir hissenin çok fazla yükseldiyse kesin düşeceğine kumar oynamakla, bir hissenin çok düşük kaldı, bu kesin yükselir diye ona yükselecek, yani long bahis girmek. Bahisten kastım yasa dışı bir şey değil. Yani ben vadeli işlemlere bahis diyorum. Benim gözümde bahis çünkü. Böyle bakmayan olabilir tabii ki. Bundan uzak durmaya gayret ediyorum. Ve çok fazla da tavsiye etmem. En bilmiş adam bile orada zarar edebiliyor. Çoğunlukla da ediyor bence. Sadece kar ettiğinde duyduğumuz için ara sıra zarar ediyor zannediyoruz. Neyse, bu haftalık benden bu kadar. Yine Sorular için bana aşağıdaki bağlantıda yer alan e-posta adresi ve sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada yer vermediğim bir takım çeşitli paylaşımlar içinde yine sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bu bölüm umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.